أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستاذ سعيد حوانن الأساس في السنة سورة النبوية اسمنا eserinin birinci cildinin 261. sayfasından devam ediyoruz. Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi mucizesidir babı. Buhari rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerden hiçbiri yoktur ki ona beşerin benzerine iman ettiği mucizelerin misli verilmemiş olsun. Bana verilen mucize ise ancak Allah Subhanahu ve Taala'nın bana vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan dolayı kıyamet gününde ben peygamberlerin en çok taraftarı bulunanı olmayı ümit ederim buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatü vesselamın en büyük mucizesi bizzat Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim içerisinde pek çok mucize olan bir mucizedir. Binaenaleyh Kur'an'ın tamamında bir mucize vardır. Bunun delili ise onun isim, fiil ve harflerden meydana gelen bir kelam olmasına rağmen insanlığın ona benzer herhangi bir suret getirmekten aciz olmasıdır. Kur'an'ın bütününde mevcut olan bu mucizeye ilaveten onda geçmişe ve geleceğe ait gaybi olaylardan haber vermesi ve ancak daha sonra gelecek çağlarda bilinebilecek kainata ait sırlardan bahsetmesi gibi daha başka mucizeler de vardır. Ve o edebi mucizeleriyle kıyametin kopacağı ana kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Celle Şanuhu Resulü olduğuna dair bütün yaratılmışlara delil getirmeye devam edecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra nübüvvetine delil olarak getirilecek sayılamayacak kadar mucizeler bulunmaktadır. Bir taraftan Resulullah aleyhissalatü vesselamın kendi döneminde onun eliyle meydana gelen harikulade olaylar, diğer taraftan kendi döneminde ve ondan sonraki zamanlarda meydana gelen gaybi haberler ve diğer taraftan ümmetin velilerinin kerametleri de bulunmaktadır. Diğer peygamberlerin mucizeleri ise meydana gelmesinden sonra sona ermekte, diğer ümmetlere sadece bunların haberi ulaşmaktaydı. Halbuki Kur'an-ı Kerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizatihi en büyük mucizesi olmaya devam etmekte ve kıyamete kadar asliyetini koruyarak süre gitmektedir. Bu özelliğiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi bütün milletler arasında dokunulup hissedilebilinen bir mucize olarak devam etmektedir. Bu vasfı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabilerinin diğer ümmetlerden çok olması kaçınılmaz olmaktadır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın davetine, Resulullah aleyhissalatü vesselam davetine Kur'an-ı Kerim ile başladı. Kendisine katılanları bu Kur'an'la talim ve terbiye etti. Karşısına çıkanlara bu kitapla karşı koydu. Allah-u Teala'nın murad ettiği bir hikmete binaen ayetlerin nüzulündeki sırası hakkında tam ve kapsayıcı bir tafsilat bize ulaşmamıştır. Belki de bu hikmet Kur'an-ı Kerim'i yeniden tertip etme düşüncesine giden yolu kapatmak anlamına da gelebilir. Zira onun tertibi Rabbani'dir, mucizevidir. Nitekim biz bu hususu El-Esas Fit-Tefsir adlı kitabımızda ele alıp açıklamıştık. Bunlara ilaveten Kur'an-ı Kerim'de hicretten önce Mekke'de nazil olan ayetlerin muhteva, uslup ve hitap yönünden bir takım mucizevi yönleri olduğu gibi Medine'den nazil olan ayetlerin de bir takım mucizevi özellikleri bulunmaktadır. Aynı şekilde bazı surelerin iniş zamanının tayininde bir takım incelikler vardır. Bunun içindir ki iman edenler için daha vakti gelmedi mi ki kalpleri Allah Azze ve Celle'nin zikrine ve inen Hakk'a saygı duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilip de sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. Bu ayet Bi'setten 4 yıl sonra nazil olmuştur. Bu büyük alametleri ele almak suretiyle hem cahiliyenin kendileriyle bu ilahi davete karşı koyduğu fikirlerin tümünü tarif edebilir, hem de vahiy ile cahiliye mantığı arasındaki çatışma ve mücadelenin dayandığı noktaları tarif edebiliriz. Kur'an surelerindeki Rabbani tertipte ayet ve sureler nuzul tertibine bağlı olmayan belli bir usluba göre dizilmiştir. Gerçekten bu tertip zaman ve mekanı içine alan ebedi bir tertiptir. Ayetlerin inişteki dizilişlerine gelince bununla ilk nesil gözetilmiştir. Mevcut tertip ise teşrii tamamlamasından sonra insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde yapılmıştır. Hali hazırda vahyin birinci ve ikinci merhalesinde nazil olan ayetleri tanımak için Kur'an okuyan bir kimse Mekki ve Medeni ayetleri tanımada hataya düşmeyecektir. Kur'an ne zaman ve nasıl nazil oldu? Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyuruyor. Ramazan öyle bir aydır ki insanlara doğru yolu gösteren, hak ile batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. El-Bakara suresi 185. ayeti kerime. Muhakkak ki biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir suresi 1. ayeti kerime. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında ve Kadir gecesinde indirildiğine delildir. Bu ise iki şekilde tevil edilir. Birincisi, Allah-u Teala Celle Şanuhu bununla Kur'an'ın nazil olmaya başlamasını ve ilk nazil oluşunu kastetmiş olabilir. Zira Kur'an-ı Kerim hem Ramazan ayı içinde hem de Ramazan dışında olmak üzere 20 yıldan daha fazla bir zamanda peyderpey nazil olmuştur. İkincisi, İbn Abbas'ın beyan ettiği şu görüşüdür radıyallahu anhuma. Kur'an bir defada toplu olarak dünya semasına indirildi. Sonra Beytül İzzet'te şerefli, temiz ve yüceltilmiş sayfeler içerisinde muhafaza edildi. Daha sonra oradan da peyderpey, ayet ayet, sure sure, soru soranlara ve vuku bulan olaylara cevaben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar Peygamber aleyhissalatü vesselama indirildi. Bu tevil zahire daha yakın ve nakil yönünden daha sahihtir. Allah azze ve celle daha iyisini bilir. Gizli davet. İkra ayeti kerimesinin nazil olmasından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başından geçen hadiseyi Hazreti Hatice radıyallahu anhaya ve Varaka bin Nevfel'e arz etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından davet edilmedikleri halde sırf arz etmesiyle ikisi de iman ettiler. Ey örtüsüne bürünen Resulüm! Kalk da sana inanmayanları Allah'ın azabı ile korkut. Rabbini tazim et. Onun büyüklüğünü an ve elbiseni temiz tut. Müddessir suresi 1. ve 4. ayetler arası. Ayetlerin nüzulü ile birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hem kavmini davet etmek hem de namaz, taharet, tevhid, sabır ve putları reddetmekle mükellef oluyordu. Bu teklifler fetret-i vahiden sonra gelen tekliflerdi. Bundan önce her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. Alak suresi 1. ayeti kerime. Bu ayetindeki Allah'ın adıyla okuma teklifinden başka herhangi bir şey teklif olmamıştı. Bu suretle ilahi teklif, tevhid, ibadet, davet ve sabır ile başlamış oldu. Evet. Bu merhaledeki ibadetler, namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah Azze ve Celle'yi zikir ve tefekkür etmek şeklinde özetlenebilir. Çünkü namaz, Müddessir suresinin nüzulünü mütakiben emredilmiştir. Makrizi'nin rivayetine göre namaz emri, İkra ayetleriyle birlikte varit olmuştur. İlk zamanlar kılınan namazdan bahseden bir kısım rivayetleri ileride ele alacağız. Başlangıçtaki namaz teklifinde sabah ile akşam kılınan namaz olmak üzere iki vakitte kılınan namazlar bulunuyordu. Daha sonra buna ey örtüsüne bürünen peygamber, az bir kısım müstesna, geceleyin kalk namaz kıl. Müzzemmil suresi 1. ve 3. ayetler ile gece namazını kılma teklifi dahil edildi. Bir yıl sonra gece namazına kalkma emri hafifletilerek Müslümanların umumu üzerinden kaldırılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında farz kılındı. Bu hal 5 vakit namazın farz kılındığı İsra ve Miraç hadisesine kadar bu şekilde devam etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk daveti gizli bir şekilde ve ferdi olarak başlamıştı. Nihayet insanları açıkça uyarma ve daveti açıklama emri geldi. Tercih edilen kavle göre bu emir bi'setten 3 yıl sonra gelmiştir. Kureyş'in işkence ve zulmü İslam davetinin gizli ve ferdi olarak yapılmaya başladığı bu merhaleden itibaren ilk günlerde başlamış, daveti açığa vuru merhalesinden sonra inananları Erkam'ın evine gizlenmeye mecbur edecek derecede şiddetlenmiş ve nihayet iki kafile halinde Habeşistan'a hicret olayı yaşanmıştı. Müşrikler aldıkları boykot ve muhasara kararıyla Müslümanlara karşı şiddetli haksızlıklar yapıyorlardı. Bunların detayına ileride temas edeceğiz. Dar bir çerçeve ile sınırlı olanlar müstesna, Mekke merhalesinde meydana gelen her bir olayın ne zaman başladığını ele alan herhangi bir tarihi kayda sahip olmadığımız için belli bir silsile halinde bazı yönleriyle bu tarihi gelişime işaret eden rivayetleri arz edeceğiz. Fakat çoğu zaman bu rivayetler tarihi gerçeklik derecesine ulaşamıyor. Bu nedenle okuyucunun bu durumu göz önünde bulundurması gerekir. Zira Habeşistan'a yapılan hicretten önce hakkında ele aldığımız bazı rivayetler bazen hicretten sonrasına ait olabileceği gibi hicretten sonrası hakkında zikredeceğimiz bazı rivayetler de hicretten öncesine ait olabilir. Daveti açığa vurma emrinin nüzulünden önce durumuna temas edelim. Bu merhaledeki davet gizli ve ferdi davettir. Bu gizli davet vazifesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat kendisi veya Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu gibi kendisine ilk dönemde katılan kimseler yürütmekteydi. Makrizi bu konuda şunları nakleder. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her bir kabileden Allah'ın kulları icabet etti. Ebu Bekir, Abdullah ibni Ebu Kuafe, Osman ibni Amr, İbn-i Ka'b, İbn-i Sa'd, İbn-i Teym, İbn-i Murre, İbn-i Ka'b, İbn-i Galib, El-Kurayşi, El-Temimi radıyallahu anhu İslam'a ilk girme şerefine sahip olmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah'ın dini hususunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi kuvvetle desteklemiştir. Ve Allah'ın katında getirdiği şeylerde onu tasdik etti. Resulullah ile beraber bilerek ve inanarak insanları Allah'ın dinine çağırdı. Sonunda Ebu Bekir radıyallahu anh'unun davetine bir cemaat icabet etti. Bunlar arasında Osman bin Affan, İbn Ebil As, İbn Umeyye, İbn Abdüşşems, İbn Abdülmenaf, İbn Kusay el-Kureşi el-Emevi, Talha bin Ubeydullah, İbn Uthman, İbn Amr, İbn Ka'b, İbn Sa'd, İbn Teym, İbn Murra el-Kureşi et-Temimi, Said ibn Ebu Vakkas, Sa'd ibn Ebu Vakkas, Malik ibn Uheyb, İbn Abdümenaf, İbn Zuhre, İbn Kulab el-Kureşi, Az-Zuhri, Zübeyr ibn Avvam, İbn Huvaylid, İbn Esed, İbn Abdülüzze, İbn Kusay el-Esedi ve Abdurrahman ibn Avf, İbn Abdi Avf, İbn Abdi İbnül Haris, İbn Zuhre, İbn Kulab el-Kureşi ve Ez-Zuhri de vardı. Nihayet Resulullah aleyhissalatü vesselam bunlara geldi. Bunlar da İslam'a girmek suretiyle ona icabet ederek namaz kıldılar. Böylece İslam'a giren ve Allah için namaz kılan ilk Müslümanlar bunlar oldular. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu, İbn Abdülmuttalib, İbn Hişam el-Kureşi el-Haşimi radıyallahu anhu'ya gelince, o hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmamıştır. Zira Allah-u Teala onun hakkında hayır murad etmiş ve dolayısıyla onu amcasının oğlu peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın himayesine vermiştir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelip de Hazreti Hatice'ye haber verip o da bunu tasdik ettiğinde Hazreti Hatice radıyallahu anha Ali ibn Ebi Talib ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostu Zeyd ibn Harise, İbn Şurahbil ibn Abdülüzze, İbn Emirul Kays, İbn Amir, İbn Abdülvudde, İbn Kinane, İbn Avf ibn Uzre, İbn Zeyd el-Lat, İbn Rufayde binti Thevre, İbn Kelb, İbn Vebere el-Kelbi Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu merhalede iken günün başlangıcında Kabe'ye çıkar ve orada kuşluk namazını yani duha namazını kılardı. Duha namazı Kureyş'in bildiği ve yadırgamadığı bir namazdı. Bundan sonra günün diğer vakitlerinde namaz kıldığı zaman Ali ibni Ebi Talib ve Zeyd ibni Harise radıyallahu anhuma oturup Resulullah aleyhissalatü vesselamı gözetliyorlardı. İkindi vakti geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı birer ikişer kişi halinde vadiye dağılır, orada namaz kılarlardı. İslam'ın ilk günlerinde Müslümanlar sadece duha yani kuşluk ve ikindi namazını kılıyorlardı. Sonra 5 vakit namaz farz kılındı. Hicretten önce ise Müslümanlar ikişer rekat olarak namaz kılıyorlardı. Bu bakımdan Ali radıyallahu anhu'nun davet edilmesine gerek kalmadı. Çünkü o hiçbir zaman müşrik olmamıştır ki tevhid dinine girsin de onun için Müslüman oldu denilsin. Bilakis o Allah-u Teala Resulüne vahiy indirdiği zaman henüz 8 yaşındaydı. 7 yaşında ve 11 yaşında olduğunu söyleyenler de vardır. Ali radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte onun evinde ehli arasında çocuklarından biriymiş gibi kalır ve her halinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olurdu. Ebu Bekir radıyallahu anhu ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi koruma, himaye ve ona yardım etme konularında Müslümanlar arasında ilk sırayı alıyordu. Er-Rahikul Maktum adlı eserin sahibi El-Mubarek Furi de şöyle der. İlk Müslümanlardan biri de Bilal İbni Ebu Rabah El-Habeşi'dir. Sonra onları El-Haris İbni Fihre oğullarından bu ümmetin emini Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, Ebu Seleme İbni Abd El-Esed, El-Erkam İbni Ebil-Erkam El-Mahzumi, Osman İbni Maz'un'un kardeşleri Kudame ve Abdullah, Ebu Ubeyde İbnül Haris, İbnül Muttalib, İbni Abdümenaf, Said İbni Zeyd El-Adevi ve onun karısı Fatıma Bintül Hattab El-Adeviye ki bu kadın Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun kız kardeşidir. Habbab İbnül Eret, Abdullah İbnül Mes'ud El-Hüzeli ve bunlardan başka bir grup takip etmiştir. İşte bunlar İslam'a ilk girenlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar Kureyş kabilesinin çeşitli obalarından olan kimselerdir. İbn-i Hişam rahimahullah bunların sayısını 40'tan fazlaya çıkarmaktadır. Bazılarının İslam'a girmekte ilkler olduğu konusunda kesin bir karar sahibi olmak için dikkatli olmak gerekiyor. İbn-i İshak ise şöyle der. Rahmetullahi aleyh. Sonra kadınlardan ve erkeklerden müteşekkil insanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Nihayet İslam'ın sesi Mekke'de yayıldı. Bunların hepsi de İslam'ı anlatıyorlardı. Bu insanların çoğu gizlice Müslüman oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla buluşuyor ve onlara gizlice İslam'ı anlatıyor, irşad ediyordu. Zira davet hala gizliydi ve açığa çıkmamıştı. Müddessir suresinin ilk ayetleri nazil olduktan sonra vahyin gelmesi arttı ve peş peşe vahiy inmeye başladı. Bu zaman içerisinde nazil olan ayetler ve sureler eşsiz ve kuvvetli fasılalara ve nazik havayla uyum içinde olacak şekilde tatlı ve büyüleyici bir ahenge sahipti. Nefisleri temizlemeyi öven ve dünya çirkinliklerine bulaşmayı yeren, cennet ve cehennemi bizzat görüyormuş gibi tasvir eden ve müminleri o devirdeki beşeri toplumların teneffüs etmediği başka bir atmosfere sevk eden manalar içeriyor ve kısa ayetlerden oluşuyordu. İslami davetin ilk 3 senesi içerisinde davetin gizliliğini Doktor Ramazan El-Buti şöyle ifade ediyor. Buna binaen her asırdaki İslam davetçilerinin içinde yaşadıkları asrın durumuna ve şartlarına göre davetin keyfiyetindeki elastikiyeti yani sertlik veya yumuşaklığı, açıklık veya gizliliği kullanmaları caiz olur. Bu elastikiyete İslam şeriatı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siratindeki gerçeğe dayanarak bir takım şekiller veya adı geçen 4 merhale dahilinde bir takım sınırlar çizmiştir. Bunların tümünde İslam davetinin selameti ve Müslümanların maslahatı göz önünde bulundurulmaktadır. Bunun için İslam hukukçularının çoğunluğu yani cumhurul fukaha dediğimiz ulema Müslümanların savaş kararı aldıkları zaman sayıca az malzeme bakımından zayıf oldukları takdirde düşmanlarını mağlup edemeden öldürülecekleri kanaati galip geldiği için hemen burada canı koruma maslahatının öne geçmesinin gerekli olduğu fikri üzerinde ittifak etmişlerdir. Çünkü dini korumadan ibaret olan mukabil maslahat zandan ibarettir veya durum en azından menfidir. İz İbn Abdüsselam ise bu şartlarda savaşa girmenin haramlığını açıklayarak şöyle der. Düşmanı yenmek mümkün olmayınca yenilmek kaçınılmazdır. Çünkü bu hususta direnmek can kaybına yol açar. Bu da düşmanı güldürür, Müslümanı yıldırır. Buradaki direnme fesada yol açar. Fesadın devamında ise maslahat yoktur. Burada nefsi koruma maslahatının öne geçmesi sadece zahir yönündedir. İşin hakikat ve geniş boyutlu hedefine gelince vakıa o dinin maslahatıdır. Yani dini koruma maslahatıdır. Çünkü dini maslahat bu gibi hallerde Müslümanların açılacak yeni fırsatlarda mücadeleyi sürdürüp üstün gelmeleri için canlarının sağ bırakılmasını gerektirir. Aksi takdirde Müslümanların helak olmaları bizzat dinin kendisine zarar vermek, düşmanların önlerindeki kapalı yolları açmak ve hücum etmeleri için onlara imkan tanımak anlamına gelir. Davetçi, davetin gönüllerde yerleşip derinleşmesi için buna fırsat tanımalı ki, daveti şiddetli kasırgalardan etkilenmesin. Şayet davetin öncüleri ruhi oluşumdan başka şeylerle meşgul olurlarsa, çile ve işkencelerle karşı karşıya geldiklerinde sabır ve tahammüle nasıl ulaşacaklardır? Batılın ve şüphelerin üstesinden gelmeye nasıl güç yetireceklerdir? Ve böyle bir topluluk davete icabet edenleri dava teknesinde eritmeye ve davetin ağırlığını yüklenmeye nasıl güç yetirebileceklerdir? İmam Ahmed rahimahullah, İsmail İbni İyaz İbni Afif el-Kindi radıyallahu anhü'den, o da babasından, babası da dedesinden rivayet ederek şöyle demiştir. Ben ticaret yapan bir kimseydim. Bunun için Mekke'ye gitmiştim. Nihayet kendisinden bir takım ticaret eşyaları satın almak için Abbas İbni Abdülmuttalib'in yanına vardım. O da ticaret yapıyordu. Ben Mina'da onun yanında bulunuyordum. O esnada yanındaki bir çadırdan bir adam çıkıverdi ve güneşe baktı. Güneşin batmaya yahut zeval vaktinden çıkmaya yüz tuttuğunu görünce hemen namaza başladı. Ravi rivayetine devamla şöyle der. Sonra bu adamın çıktığı çadırdan bir kadın çıktı. O da bu adamın arkasında namaza durdu. Sonra aynı çağından buluğ çağına yaklaşmakta olan bir çocuk çıktı. O da hemen adamın arkasında namaza durdu. Ravi rivayetine devam ederek şöyle diyor. Bunun üzerine ben Abbas'a, şu adam kimdir ya Abbas dedim. Abbas, o Abdülmuttalib'in oğlu, kardeşim Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir dedi. Ben, bu kadın kimdir diye sordum. Abbas, o da karısı Hüveylid'in kızı Hatice'dir dedi. Ben, bu genç kimdir dedim. Abbas, o da amcasının oğlu Ali İbni Ebi Talip'tir dedi. Ravi rivayetine devam ederek der ki, bunun üzerine ben, o halde yapmakta olduğu şey nedir diye sordum. Abbas, namaz kılıyor. Kendisinin bir nebi olduğunu iddia ediyor. Ona bu işinde karısından ve amcasının oğlu şu genç çocuktan başka kimse tabi olmadı ve o kendisine Kisra ve Kayser hazinelerinin fethinin müesser kılınacağına inanıyor dedi. Subhanallah. Ravi der ki, bundan sonra Afif ki o Eşas İbni Kays'ın amcasının oğludur, güzel bir Müslüman olduktan sonra şöyle dedi. Şayet Allah Celle Şanuhu beni o günlerde İslam ile rızıklandırmış olsaydı, Ali İbni Ebi Talib ile birlikte İslam'a girenlerin üçüncüsü olurdum. Fethül Bari sahibi şöyle diyor. Mâlet-i-Şemsü demek, güneş batı cihetine yöneldi demektir. Bazı rivayetlerde güneş batı cihetine yönelip zeval vaktine girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ali İbni Ebi Talib ve Hatice radıyallahu anha ile namaza durduğu varit olmuştur. Dolayısıyla bu rivayetler hadisteki mübhemi izah etmektedir. Mukatilin rahimahullah, namaz Allah-u Teala'nın günahlarına da istiğfar et ve sabah akşam Rabbini överek tesbih et. Onun şanının yüceliğini an. Gafir suresi 55. ayeti kerime. Bu ayetine binaen ilk defa farz kılındığı zaman 2 rekat sabahleyin, 2 rekat da akşamleyin idi. Sözü buna ters düşmüyor. Bunun için el-aşi yani akşam güneşin batıya meyletmesinden batmasına kadar olan zaman arasındaki vakittir denilmiştir. Bu manasından dolayı öğle ve ikindi namazları için salatul aşi denir. İbn Hacer rahimahullah açıklamaya devam ederek şöyle diyor. Miraç'tan önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aynı şekilde ashabı kesin olarak namaz kılıyorlardı. Fakat 5 vakit namazdan önce herhangi bir farz namaz kılınmış mıydı, kılınmamış mıydı şeklindeki soru hakkında ihtilaf edilmiştir. Bu sebeple bu vakitte farz olan namaz güneş doğmadan önce ve güneş batmadan evvel kılınan namazlardı. Bu husustaki delil ise onların dediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini överek tesbih et. Yani Rabbinin hamdine bürünmüş bir halde namaz kıl ayeti kerimesidir. Taha suresi 30. ayeti kerime denilmiştir. Tabarani'nin rahmetullahi aleyh Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu'nun kızı Esma radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Varaka bin Nevfel'den soruldu da bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kıyamet gününde tek başına bir ümmet olarak bahsolunacaktır buyurdu. Çünkü Varaka radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselama iman etti, ona yardım etmeye niyetlendi fakat İslam'a davet edilmezden önce vefat etti. İmam Ahmed ve Tirmizi rahimahumullah Zeyd ibn Erkam radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. İlk namaz kılan kişi Hazreti Ali radıyallahu anhu'dur. Başka bir rivayette ise İslam'a girenlerin ilki Hazreti Ali radıyallahu anhu'dur denilmiştir. Ravilerden biri olan Amr ibn Murre diyor ki bunu İbrahim en-Nehai'ye söyledim. Reddetti. İlk Müslüman ve ilk Müslüman olan kişi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anhu'dur dedi. Hafız İbn Hacer Fethul Bari'de şöyle diyor. İbn İshak siretinde rivayet ederek şöyle der. Erkeklerden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onu tasdik edenlerin ilki kendisi 10 yaşında olduğu halde Ali ibn Ebi Talib'dir. Hazreti Ali radıyallahu anhu İslam'dan önce Resulullah aleyhissalatü vesselamın hane-i saadetlerinde bulunuyordu. Muhammed ibn Ka'b radıyallahu anhu ise şöyle der. Bu ümmet içerisinde İslam'a girenlerin ilki Hazreti Hatice'dir. İslam'a giren erkeklerin ilki ise Hazreti Ebubekir ve Ali radıyallahu anhumadır. Ve Hazreti Ali Ebubekir radıyallahu anhu'dan önce Müslüman olmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anhu babasından korktuğu için imanını gizliyordu. Nihayet babası onunla namaz kılarken karşılaşınca Müslüman mı oldun diye sordu. Ali radıyallahu anhu da evet diye cevap verdi. Babası amcanın oğlunu destekle ve ona yardım et dedi. Muhammed bin Ka'b radıyallahu anhu devamla der ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu Müslüman olduğunu açıkça ilan edenlerin ilkiydi. Taberani Rafi'nin rahimahullah babasından şöyle dediğini rivayet eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a girdikten sonra ilk pazartesi günü namaz kıldı. Hatice de onun arkasında namaz kıldı. Ali radıyallahu anhu ise salı günü namaz kıldı. Hakim Müstedrek'inde Büreyde el-Eslemi'den şöyle dediğini nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi günü vahiy nazil oldu. ve Hazreti Ali radıyallahu anhu salı günü namaz kıldı. Hakim bu hadis sahihtir demiş, Zehebi de bunu kabul etmiştir. İslam'a ilk girenlerden bahseden nasların arasını uzlaştırmak için Fethül Bari sahibi şöyle der. Burada herhangi bir tenakuz yoktur. Zira Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu erkeklerden İslam'a girenlerin ilkidir. Rivayete göre Ali radıyallahu anhu Müslüman olduğu zaman 9 ile 10 yaşları arasındaydı. Ve onun İslam'a girişi Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu'dan önce olmuştur. Ahmed ibn Hanbel ve el-Bezzar rahimahumullah Habbetul Urani radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet ederler. Urani radıyallahu anhu der ki Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu minberin üzerinde gülerken gördüm. Onun bundan daha şiddetli bir şekilde güldüğünü görmemiştim. O kadar güldü ki azı dişleri göründü. Sonra şöyle dedi. Ebu Talib'in sözünü hatırladım. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteyken Ebu Talib üzerimize geldi. Biz Batn-ı Nahle denilen yerde namaz kılıyorduk. Bunun üzerine siz ikiniz ne yapıyorsunuz ey kardeşim oğlu dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu derhal İslam'a girmeye çağırdı. Ebu Talib, sizin bu yaptığınız şeyde bir mahzur yoktur. Lakin benim oturacağım asla başımdan yukarıya kalkmaz dedi. Yani bununla secde yapan insanın durumunu kastederek ben başımı secdeye koyamam demek istemiştir. Zira insan başını secdeye koyduğunda oturağı ne yapıyor? Yukarıya kalkıyor. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anhu babasının söylediği söze teaccüp ederek güldü ve sonra 3 kere ey Allah'ım senin Nebin sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bu ümmet içerisinde benden önce sana ibadet eden hiçbir kul bilmiyorum. Muhakkak ki ben insanlar namaz kılmadan önce 7 gün namaz kıldım demiştir. Tabarani'nin İbn-i Şihab radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre o İslam'a girenlerin ilki Zeyd ibn-i Harise'dir demiştir. Zeyd ibn-i Harise, azatlı kölelerden İslam'a girenlerin ilkidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd'i azat ettikten sonra evlatlık edindiği bilinmektedir. İnsanlar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile en fazla düşüp kalkanların ve onu en iyi tanıyanların arasında Zeyd ve emsallerinin hemen Müslüman olmaları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin haklılığı ve gerçekliliğini göstermektedir. Tirmizi'nin rahimahullah Zeyd'in kardeşi Cebile İbni Harice radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Cebele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ya Resulallah, kardeşim Zeyd'i benimle beraber gönder dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de. İşte kendisi. Şayet seninle gidecek olursa ona engel olmam buyurdu. Zeyd, ya Resulallah, vallahi sana hiçbir kimseyi tercih etmem. Seni hiçbir kimseye tercih etmem dedi. Cebele, rivayetine devam ederek, kardeşimin görüşünü kendi görüşümden daha üstün buldum demiştir. Allah ikisine de rahmet etsin. Ahmed ibn Hanbel rahimahullah, İbn Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben, Akabe ibn-i Ebi Muayt'ın koyunlarını güden yetişkin bir çocuktum. bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radıyallahu anhu müşriklerden kaçarak çıka geldiler ve bana ey çocuk bize içirecek sütün var mı dediler. Ben de ben bir emanetçiyim size süt içiremem diye cevap verdim. Bu olay İslam'ın ilk günlerinde Abdullah İbni Mesud'un İslam'a girmesinden önce vuku bulmuştur. Hadisteki kaçmak ifadesiyle murad edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının namaz kılmak istedikleri zaman devamlı yapmakta oldukları müşriklerden gizlenme olayı olabilir. Fakat zahir olan işin bunun aksi olduğudur. Müşriklerin zulmü ve işkencelerinin İslam'ın bidayetinden itibaren başladığını gösteren bu rivayet İbn Mesud'un radıyallahu anhu durumunda olduğu gibi İslam'a girme istidadına şahit olan kimselerin ancak bu tür yüce insanlar olduğuna işaret eden haberlerdendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun süt istemeleri ya İbn Mesud'un sanki bizzat koyunların sahibiymiş sanıp onlara süt içirmesini istemeleri yahut da onun misafir ağırlamasının mümkün olup olmamasını sormaları doğrultusundadır. Bukhari rahimahullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Muhakkak ki ben kendimi İslam'a giren üçüncü kişi olarak gördüm. Başka bir rivayette ise benim Müslüman olduğum günden önce hiçbir kimse Müslüman olmamıştı. Muhakkak ki ben İslam'a giren üçüncü kişi olduğum halde 7 gün bekledim. İbnül Hacer rahimahullah Fethül Bari'sinde Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın muhakkak ki ben İslam'a giren üçüncü kişi olduğum halde sözünü açıklarken şöyle der. Sa'd radıyallahu anhu bunu Müslümanların sayısını bildiği kadarıyla söylemiştir. Çünkü İslami davetin ilk merhalesinde Müslüman olanlar İslam'a girdiklerini gizli tutuyorlardı. Ve Müslümanlardan bazıları kendilerinin kaçıncı Müslüman olduklarını tam bilemiyorlardı. Sa'd radıyallahu anhu bu sözüyle diğer iki kişiyle Hazreti Hatice ve Ebu Bekir radıyallahu anhu yahut da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir'i kastetmiş olabilir. Şüphe yok ki Hazreti Hatice radıyallahu anha katı olarak Müslüman olmuştu. Bu bakımdan Sa'd özellikle erkekleri kastetmiş de olabilir. Yukarıda Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun hal tercemesinde Ammar İbni Yasir'in radıyallahu teala anhu'nun ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın maiyetinde Müslüman olarak 5 köle, 2 kadın, bir de Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun olduğunu gördüm dediğini zikretmişti. Bu hadis Sa'd'in hadisiyle çelişmektedir. Bu ikisinin arasının cemi işaret ettiğimiz şekilde olur. Veya Sa'd'in sözü buluğ çağına eren hür kimselere işaret olarak kabul edilir. Bunlar köleler ve Hazreti Ali radıyallahu anhu hariç kabul edilir. Yahut da Sa'd ibn Ebu Vakkas'ın bunların İslam'a girdiklerini bilmediğine hamledilir. İsmaili'nin Yahya ibn Said el-Emevi tarikıyla Haşim'den benden önce hiç kimse Müslüman olmadı lafzıyla rivayet ettiği hadis zikrettiğimiz en son şıkka işaret etmektedir. Bunun emsali bir hadisi de İbn-i Sa'd radıyallahu anhu başka bir tarikle Amir İbni Sa'd'den o da babasından rivayet etmiştir. Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan önce bir grup Müslümanlığı kabul etmişti. Lakin onun bu zorluğu o günlerdeki bilgisinin neticesine bağlanır. Şüphesiz ben İbn-i Mende'nin El-Muarrafe adlı eserinde Ebu Bekir tarikıyla Haşim'den benim Müslüman olduğum günde hiçbir kimse Müslüman olmadı lafzıyla bir rivayete şahit oldum. Bu hadiste herhangi bir tezat yoktur. Çünkü onun İslam'a girdiği gün herhangi bir insanın onunla beraber İslam'a girmiş olma ihtimali de vardır. Fakat El-Hatib onu İbn-i Menden'in rivayet ettiği vecihle rivayet etmiş ve hadisin diğer rivayetlerinde olduğu gibi onda tahsis eden istisna edatını ispat etmiştir. Dolayısıyla Sa'd'ın bu sözünden benim söylediğim hususlara hamledilmesi netleşmiş oluyor demiştir. Müslim'in rahimahullah Sa'd ibn Ebu Vakkas radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre Sa'd radıyallahu anhu şöyle demiştir. Onun hakkında Kur'an'dan bir takım ayetler inmişti. Sa'd şöyle demiş. Sa'd'ın annesi dininden dönmedikçe ebediyen onunla konuşmayacağına ve yiyip içmeyeceğine dair yemin etti. Dedi ki sen Allah'ın annenle babanı sana vasiyet ettiğini söylüyorsun. Ben senin annenim. Sana bunu emrediyorum. Sa'd devamla şunu söylemiştir. Radıyallahu anhu. Annem 3 gece bekledi. Hatta yorgunluktan bayıldı. Bunun üzerine kardeşim Umar'a kalkarak ona su verdi. Annem bana beddua etmeye başladı. Az zaman sonra Allah Azze ve Celle şu ayetleri indirdi. Şayet anne baban sana bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse bu takdirde onlara itaat etme. Onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et. Ankebut suresi 8. ayet-i kerime. Biz insana annesiyle babasına güzel muamelede bulunmasını vasiyet ettik. Lukman suresi 15. ayet-i kerime. Sa'd radıyallahu anhu demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir ganimet almıştı. Bir de baktım ki ganimetin içinde bir kılıç var. Hemen onu alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdim ve bu kılıcı bana bahşet. Ben halini bildiğim kimseyim. Ben halini bildiğin kimseyim dedim. Onu aldığın yere iade et buyurdular. Ben de gittim. Tam onu ganimet yerine koymak istediğim sırada nefsim yeniden kabardı ve tekrar ona dönerek bunu bana ver dedim. Bana sesini şiddetlendirerek onu aldığın yere koy buyurdu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle sana ganimetleri soruyorlar. Enfal suresi 1. ayeti kerimesini indirdi. Sa'd demiştir ki radıyallahu anhu ben hastalandım da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdim. Hemen geldi. Bana müsaade buyur. Malımı dilediğim yere taksim edeyim dedim. Razı olmadı. Yarısını dedim. Yine razı olmadı. Öyleyse üçte birini dedim. Ses çıkarmadı. Artık ondan sonra üçten bir vasiyet etmek caiz oldu. Sa'd radıyallahu anhu demiştir ki Ensar ve muhacirlerden oluşan birkaç kişinin yanına geldim de gel seni doyuralım ve sana şarap sunalım dediler. Bu mesele şarap haram kılınmazdan önceydi. Onların yanına bir bahçe içindeyken vardım. Bir de baktık ki yanlarında kızartılmış bir deve kellesi, bir testi de şarap var. Onlarla beraber yedim içtim. Derken onların yanında ensarla muhacirlerin lafı oldu. Ben muhacirler ensardan daha hayırlıdır dedim. Bunun üzerine bir adam iki çenemi yakaladı ve bana o kelle ile vurarak burnumu yaraladı. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ona haber verdim. Mütakiben Allah Celle Şanuhu benim hakkımda kendi nefsini kastediyor. Şarabın hükmünü indirdi. Şarap, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi pis şeylerdir. Maide suresi 9. ayet-i kerime. Müslim'in bir başka rivayetinde Sa'd'ın annesi olayında yemek vermek istediler mi? Ağzını sopa ile açarlar sonra yiyeceği içine dökerlerdi ziyadesi vardır. Müslim'in diğer bir rivayetinde o kelleyle Sa'd'ın burnuna vurdu ve onu yardı. Sa'd'ın burnu yarık idi cümlesi vardır. Tabarani rahimahullah bunu şöyle rivayet etmiş. Tirmizi rahmetullahi aleyh de bunu şöyle rivayet etmiştir. Sa'd radıyallahu anhu benim hakkımda 4 ayet indirildi dedi. Ve bir kıssa anlattı. Sa'd'ın annesi oğlu Müslüman olunca şöyle demiş. Allah Celle Şanuhu anne ve babaya iyilik yapmayı emretmemiş midir? O halde vallahi ölünceye veya sen Müslümanlığı bırakıncaya kadar yemek yemeyeceğim. İçecek de içmeyeceğim. Sa'd radıyallahu anhu da demiş ki sonra ona yemek istedikleri vakit ağzını sıkıca tutarak açarlardı. Bunun üzerine şu ayeti kerime indirildi. Biz insana anne ve babasına özel muamelede bulunmasını vasiyet ettik. Ankebut suresi 8. ayeti kerime. Evet. Bukhari rahimahullah Ammar ibn-i Yasir radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın beraberinde Müslüman olarak 5 köle, 2 kadın ve bir de Ebu Bekir'i gördüm. Burada Resulullah aleyhissalatü vesselamın davetine icabet eden ilk Müslümanların asalet ve güzel ahlak sahipleri, mazlumlar ve kadınlar olduğunu görüyoruz. Burada davetçiler için güzel bir öğüt vardır. O da İslam davetçilerinin kültürlü, aydın kimseler üzerinde ısrar edip mazlum, çiftçi ve işçiler gibi fakirleri ve de kadınları ihmal etmemeleri gerekliliğini söylemiştir. Ahmed ibn Hanbel rahimahullah Salim ibn Ebil Cad radıyallahu anhu'dan rivayetle ashabtan bir takım insanları yanına çağırdı. Şüphesiz ki ben size bana doğru söylemenizi isteyerek soruyorum. Allah aşkına doğru söyleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'i sair insanlara ve Beni Haşim'i de Kureyş'in diğerlerine tercih edip üstün tuttuğunu gördünüz mü dedi. Bunun üzerine insanlar sükut etti. Osman radıyallahu anhu, eğer cennetin anahtarlığı benim elimde olsaydı, muhakkak ki onları diğer insanların yanında cennete girmeleri için Ümeyye oğullarına veririm dedi. Sonra Talha ile Zübeyir radıyallahu anhuma'ya haber gönderdi. Nihayet onlar da gelince Osman, dikkat edin ikinize bundan Osman ve Ammar'ı kastediyor. Haber vereceğim. Resulullah ile beraber peygamber benim elimden tuttuğu halde yürüyerek Batha denilen yere geldik. Batha, içerisinde ince çakıl taşları bulunan geniş bir sel yatağıdır. Geniş bir vadidir. Ta ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara müşrikler tarafından işkence edilirken onun, yani Ammar'ın babasının, annesinin kendisinin yanına uğradı. Bunun üzerine Ammar'ın babası Yasir radıyallahu anhu, ya Resulallah bu musibet bu şekilde sürecek mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona sabret mukabelesinde bulundu. Ve sonra ey Allah'ım Yasir ailesine mağfiret et. Muhakkak ki sen emrini yerine getirirsin diye dua etti. Hakimin Cabir radıyallahu anhu'dan rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işkence edildikleri sırada Ammar ve ailesine uğradı da, ey Ammar ailesi, ey Yasir ailesi, muhakkak ki size cennette randevu veriyorum. Sizin buluşma yeriniz cennettir buyurdu. Hakim, Kerdus radıyallahu anhu'dan rivayetle, Habbab radıyallahu anhu, 6 kişinin 6.'sı olarak İslam'a girdi ve Müslümanların 6.'sı oldu. İbn-i Mace rahimahullah, Ebu Leyla el-Kindi radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Habbab radıyallahu anhu, Ömer'in radıyallahu anhu'nun yanına gelmişti. Ömer, yaklaş, zira bu mecliste senden daha değerli hiçbir kimse yoktur. Ancak Ammar hariç dedi. Bunun üzerine Habbab radıyallahu anhu ona, müşriklerin işkencelerinden meydana gelen sırtındaki izleri göstermeye başladı. Bukhari, Habbab İbnül Eret radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Habbab dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'nin gölgesinde kaftanını yastık ederek dayandığı bir sırada kendisine Kureyş müşriklerinin işkencelerinden şikayet etmiş ve şöyle demiştik. Ya Resulallah, bizim için Allah'tan yardım isteyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için bizim adımıza Allah'a dua edemez misin? Demiştik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey ashabım, sabrediniz. Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki müşrikler tarafından onlar için arazide bir çukur kazılır, o mazlum kimseler o çukura başı meydanda kalacak şekilde gömülür, sonra bir testere getirilerek başının üzerine konulur ve böylece başı ikiye bölünürdü. Subhanallah. Fakat yine de bu işkence onları dinlerinden döndüremezdi. Bir başkası da getirilir, demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve siniri taranarak işkence edilirdi de, bu işkence onları dinlerinden vazgeçiremezdi. Subhanallah. Ashabım, Allah'a yemin ederim ki, şu İslam dini muhakkak surette kemale erecektir. Öyle ki, bir atlı tek başına San'a'dan Hadramevt'e kadar gidecek, Allah Azze ve Celle'den başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Yahut yolcu, koyun sahibi ise koyunu hususunda kurdun saldırısından korkmayacaktır. Fakat ashabım siz acele ediyorsunuz demiştir. Müslim rahimahullah, Ebu Umame radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebu Umame demiştir ki, Amr İbni Abese Es-Sülemi radıyallahu anhu şöyle dedi. Ben cahiliye devrindeyken bütün insanların dalalette bulunduğunu ve doğru yolda olmadıklarını biliyordum. Çünkü insanlar putlara taparlardı. Derken işittim. Mekke'de bir zat çıkmış. Evet, bir daha okuyalım. Müslim rahimahullah, Ebu Umame radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebu Umame demiştir ki, ben Amr İbni Abeset Es-Sülemi radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini söyledi. Ben cahiliyet devrindeyken bütün insanların dalalette bulunduğunu ve doğru yolda olmadıklarını biliyordum. Çünkü insanlar putlara taparlardı. Derken işittim ki, Mekke'de bir zat çıkmış, bir takım haberler veriyormuş. ve devemin üzerine atlayarak ona geldim. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizlenmiş. Kavmi de onun aleyhinde azgınlıkta ileriye gitmiş. Bunun üzerine kalbim yumuşadı ve Mekke'de onun yanına giderek kendisine "Sen kimsin?" dedim. O, "Ben peygamberim." cevabını verdi. "Peygamber ne demektir?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Beni Allah gönderdi." buyurdular. "Allah Celle Şanuhu seni ne ile gönderdi?" dedim. Allah Subhanehu ve Teala "Beni akrabaya yardım edilmesi, putların kırılması, Allah Azze ve Celle'nin bir tanınması, ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması vazifesiyle gönderdi." buyurmuştur. Ben kendisine "O halde bu konuda sana yardım etmek üzere yanında kimler var?" dedim. "Bir hür ile bir köle." cevabını verdi. O gün yanında kendisine iman edenlerden yalnızca Ebu Bekir ile Bilal vardı. "Ben sana ben de tabi oluyorum." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen şu günde bunu yapamazsın. Benim halimi ve ortalığın halini görüyorsun. Sen şimdi ailenin yanına dön. Ne vakit benim meydana çıktığımı duyarsan hemen yanıma gel." buyurdu. Ben de ailemin yanına gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sonra Medine'ye geldi. Ben hala ailemin yanında bulunuyordum. Ama o Medine'ye gelmesinden beri kendisini soruşturmaya ve haberlerini almaya başladım. Nihayet yanıma Medinelilerden birkaç kişi geldi. Onlara "Medine'ye gelen o zat ne yaptı?" dedim. Halk süratle onun etrafına koşuyor. Kavmi onu öldürmek istemiş ama muvaffak olamamışlar dedi. Bunun üzerine hemen Medine'ye gelerek onun yanına çıktım ve "Ya Resulallah, beni tanıyor musun?" dedim. "Evet, Mekke'de benimle görüşen sen değil misin?" buyurdular. "Evet, benim." dedim. Bir açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Lakin şimdi sen ailenin yanına dön. Ne vakit benim meydana çıktığımı duyarsan hemen yanıma gel" sözünden davet konusunda almamız gereken önemli bir ders vardır. O da müritlerin ve cemaat üyelerinin mihnet ve işkenceye maruz bırakılmasının bir üstünlük ve gaye olmadığıdır. Zira böyle olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inananları kavimlerinin yanına dönmesini tavsiye etmezdi. İleride göreceğimiz gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabını şiddetli işkencelerden koruyabilmek için Habeşistan'a iki defa hicret etmelerini emretmiştir. Bu, Müslümanların sıkıntılarını hafifletmek, onları tehlike meydanlarından uzaklaştırmak, Müslümanların kuvvetini gizlemek ve davetin engellerden korunması içindir. Ayrıca gizlilik prensibini muhafaza etmek, gönderilen mekanı elde etmek, gelecek için hazırlanmak, devamlılığın teminini sağlamak, davet ve davetçilerin köklerinin kazınmasına fırsat vermemek içindi. Evet.